TR724 YouTube sayfasında Adem Yavuz Arslan'ın "Meclis baskını Erdoğan'ın işini zorlaştıracak" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Açıkçası bu kadarını kimse beklemiyordu. Donald Trump sürpriz bir şekilde seçimi kazanıp başkan seçildiğinde herkes endişelerini dile getirmiş ve Trump sıra dışı birisi ama Amerika'nın güçlü kurumları sigorta görevi yapar demişti. Ben de 7 Aralık 2016 tarihli köşe yazımda Trump korkusunu anlatmıştım. Beklendiği gibi oldu ve Trump dönemi gerçekten de endişeleri boşa çıkarmadı. Başkan Trump geride kalan 4 yılda herkesin ağzını açıkta bırakacak icraata imza attı, ancak hiçbirisi son birkaç günde yaşadıklarımız kadar sıradışı değildi. Trump'tır, her şeyi yapabilir diyenler bile son günlerde yaşananlardan sonra yok artık tepkisi gösterme ihtiyacı hissetti. Düşünsenize, dünyanın en güçlü ülkesinin meclis binası canlı yayında basıldı ve kan döküldü. Üstelik eylemcileri motive, teşvik eden isim ülkenin seçimi kaybetmiş başkanı. Şu anda Washington'da neredeyse tek gündem var, Trump'ın azli. Şunun şurasında bir haftadan biraz fazla bir zaman kaldı ama hemen hemen herkes Trump'a öyle bir ceza verilsin ki hem yaptığının hesabını versin hem de kimse böyle şeylere bir daha cesaret edemesin diyor. Nitekim pazartesi günü Washington DC Başsavcısı Trump'ın suçlanabileceği yönünde açıklamalar yaptı. Sonuçta başkanın dokunulmazlığı bir hafta sonra bitiyor. Trump'ın başka soruşturmalara da konu olması zaten uzun zamandır gündemde. Siyasetin gündemi ise Trump'ı azletmeye endekslendi. Demokratlar öncelikle Amerikan Anayasası'nın 25. maddesi uyarınca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in harekete geçmesini istediler. İlgili maddeye göre mevcut başkan, fiziken ve mental olarak başkanlık yapamayacak hale gelirse, başkan yardımcısının önderliğinde ve kabine üyelerinin yarısının desteğiyle azledilebiliyor. Ancak bu öneriye cumhuriyetçiler karşı çıkıyor. Bunun üzerine Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan demokratlar bir sonraki adım olarak Trump'ın azil süreci için harekete geçti. Demokratların hazırladığı tasarı Trump'ı isyan başlatmakla ve insanları kongre binasının işgaline cesaretlendirmekle suçluyor. Temsilciler Meclisi'nde demokratların çoğunluğu var. Oylamanın da çarşamba günü yapılması planlanıyor. Ardından da senato aşaması başlayacak. Burada nitelikli çoğunluk gerekiyor ki bu çok kolay değil. Trump'a tepki duyan ciddi bir cumhuriyetçi kesim var ancak azil konusunda harekete geçip geçmeyecekleri tartışmalı. Azil sürecinin senato ayağı 20 Ocak yani görev devrinden sonraya kalabilir. Bu aşamada meseleye sadece Trump'ı azletmek olarak bakılmadığını hatırlatmak gerek. Zira Trump'ın ikinci kez azliyle güçlü bir mesaj verilmesi planlanıyor. Dahası Trump'ın ikinci defa azledilmesiyle kamu görevlerinden men edilmesi de hedefleniyor. Böylece Trump'ın 2024 seçimlerinde yeniden aday olma planlarına darbe vurmak istiyorlar. İşin bir de diplomasi boyutu var ki azil tartışmalarının önemli bir boyutunu oluşturuyor. Çünkü tüm dünya Amerika'da yaşanan rezaleti canlı yayında izledi. Amerikan siyaseti, devlet aklı, hem eylemcilere hem de onlara destek veren, hedef gösteren siyasilere ibret-i alem bir ders vererek imaj düzeltmesi yapmayı planlıyor. Bu aşamada şunu da not etmekte fayda var. Trump taraftarlarının meclisi basması ve kan dökülmesini Allah'ın lütfu olarak görenler de yok değil. Onlara göre ne yapılırsa yapılsın, Trumpizmin nedenli tehlikeli olduğu bu kadar net anlatılamazdı. Dolayısıyla böyle bir şeyin tekrar etmemesi, aşırı fikirlerin kökünün kazınması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Kastım sadece Joe Biden'ın yemin törenine kadar Washington DC'de olağanüstü hal ilan edilmesi, geniş çaplı bir soruşturma açılması ya da ülke genelinde tedbirlerin artırılması değil. Biden'ın göreve geldikten sonraki en büyük hedefi Amerikan demokrasisini yeniden inşa etmek, eşitlikçi ve istikrarlı hale getirmek olacak. Bunu iki ayaklı yapmak zorunda, yani hem iç politikada hem uluslararası ilişkilerde tamir ve imaj düzeltmesi hedefleyecek. Ana politika bu olunca popülizm karşıtı dalganın yükselmesi de kaçınılmaz. Kaldı ki ilk örnekleri gördük bile. Mesela Twitter ve Facebook'un Trump'ın hesaplarını kapatması böyle bir şey. Yeri gelmişken söyleyeyim, Twitter ve Facebook bu adımı atmakta geç bile kaldı. Çünkü Trump'ın bu platformu kullanma biçimi fikir özgürlüğü falan değil. Bugün itibariyle yalan haber sansürden daha tehlikeli hale geldi. Trump gibi güçlü isimler, Rusya ve Türkiye gibi otoriter liderler kamu gücünü arkalarına alarak sanal alemi yalan haberlerle manipüle ediyorlar. Bu yüzden son dönemde platformsuzlaştırma tartışmaları hayli revaçta. Özetle kutuplaştırıcı, hedef gösteren ve nefret söylemi yayan kişi ve kurumların sanal alemde sınırlandırılması olarak ifade ediliyor. Kongre baskını sonrası bu tür çabaların artacağını söylemek abartı olmaz. Platformsuzlaştırma, yalnızlaştırma sadece sanal alemde olmayacaktır. Nitekim Trump'ın etrafındaki isimler bir bir ayrılıyor. Sonuçta Trump ismi zehirli ve kimse yan yana alınmak dahi istemiyor. Son olayın gösterdiği bir başka realite de şu. Trumpizm kökü hayli derin bir mesele. Devlet bürokrasisinde de hayli geniş bir destekçisi var. Kongre basılırken kapıları açan polislerin varlığı, ki grubu engellemeyen iki polis uzaklaştırıldı, biri tutuklandı, bu realiteyi herkesin yüzüne çarptı. Uzun lafın kısası, Biden'ın restorasyon projesi hayli kapsamlı olmak zorunda. Biden zaten böyle bir vaatle seçimi kazanmıştı ama Kongre baskını sorunun tahmin edilenden daha büyük olduğunu gösterdi. Bu sürecin Türkiye ile ilişkileri etkilemesi ise kaçınılmaz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan darbe girişiminin Erdoğan'ın sarayına etkileri olacak. Erdoğan'ın işi artık daha zor.